Ayrım 10.
Artık Denethor ayağa kalkmış ve biraz önce elinde tuttuğu Faramir'in ateşli elini bırakmıştı. Yanıyor, daha şimdiden yanıyor dedi hüzünle. Ruhunun evi ufalanıyor. Sonra yavaşça Pippin'e doğru giderek ona baktı. Elveda dedi, elveda Paladin oğlu Peregrin. Hizmet süren kısa oldu ve artık sonuna yaklaşıyor. Kalan o az süreden de azat ediyorum seni. Git artık ve sence en uygun şekil nasılsa öyle öl. Ve kiminle istersen onunla öl. Hatta ahmaklığı seni bu ölüme getirmiş olanla bile. Hizmetkarlarımı yolla bana ve git elveda. Ben elveda demeyeceğim beyim dedi Pippin diz çökerek. Sonra aniden yine hobbitvari bir şekilde ayağa kalktı ve yaşlı adamın gözlerinin içine baktı. İzinle ayrılacağım beyim dedi. Çünkü gerçekten de Gandalf'ı görmeyi çok arzu ediyorum. Ama o bir ahmak değildir. Onun yaşamdan umudu kesilmedikçe benim ölmeye hiç niyetim yok. Fakat ne kendi sözümden ne de senin hizmetinden azat edilmek istemiyorum sen yaşadıkça. Ve en sonunda Hisar'a gelirlerse burada senin yanında bulunmayı ve belki de bana verilen silahları da hak etmeyi düşünüyorum. Nasıl istersen öyle yap efendi buçukluk dedi Denethor. Ama benim hayatım parçalandı artık. Hizmetkarlarımı yolla bana. Tekrar Faramir'e döndü. Pippin onu bırakarak hizmetkarları çağırdı. Hizmetkarlar geldi. Ev halkından 6 adam güçlü ve zarif yine de çağrı karşısına titriyorlardı. Fakat Denethor sakin bir sesle Faramir'in yatağının üzerinde sıcak örtüler örtmelerini ve yatağı yukarı taşımalarını buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Yatağı kaldırarak odadan çıkarttılar. Yavaş yavaş attılar adımlarını. Ateşli adamı mümkün olduğu kadar az rahatsız etmek için. Artık iki büklüm halde bir bastona dayanan Denethor onları izledi. En son Pippin gidiyordu. Ak kuleden çıkıp yürüdüler sanki bir cenaze taşırmış gibi. Üzerlerinde asılı duran bulutun aşağıdan gelen donuk kırmızı ateş kıpırtılarıyla aydınlatılmış olduğu karanlığa doğru. Yavaş yavaş geçtiler büyük avluyu ve Denethor'un tek bir sözüyle kuru ağacın yanında durdular. Herkes sessizdi. Aşağıdaki şehirdeki savaş gürültüleri hariç, suyun ölü dallardan karanlık havuza hüzünlü hüzünlü damlayışını duyabiliyorlardı. Sonra nöbetçinin hayret ve keder dolu bakışları altında Hisar kapısından geçip gittiler. Batıya dönünce sonunda 6. dairenin geri surlarındaki bir kapıya vardılar. Fenhollen deniyordu buraya. Çünkü cenaze dışında hep kapalı tutulurdu ve sadece şehrin hükümdarı veya ölülerin evlerine bakanlar ve mezarlara yadigarları getirenler bu yolu kullanabilirlerdi. Kapının gerisinde birçok kavisle dolanarak aşağıda Mindulli'nin sarp kayalarının gölgesi altında kralların ve vekil harçlarının kaşhanelerinin bulunduğu dar bir arazi inen bir yol uzanıyordu. Yolun kenarında küçük bir evde bir kapıcı oturuyordu. Gözlerinde korku, elinde bir lambayla ilerledi. Hükümdarın buyruğuyla kapıyı açtı ve sessizce geriye dayadı. Onlar da kapıcının elinden lambayı alarak kapıdan geçtiler. Lamba ışığıyla bir sağa bir sola sallanan kadim surlar ve yol kenarından yükselen çok sütunlu korkulukların arasından yukarı doğru tırmanan yol karanlıktı. Rath Dinen'e yani sessiz caddeye gelinceye kadar aşağı doğru indikçe ağır ayak sesleri, solgun kubbeler, boş salonlar, çoktan ölmüş adamların suretleri arasında yankılanıp durdu. Sonra vekil harçların evine girerek yüklerini bıraktılar. Burada Pippin etrafına huzursuz huzursuz baktıkça minik lambanın kefenli duvarlarına düşürdüğü koca gölgelerle örülmüş gibi duran tonozlu geniş bir odada olduğunu gördü. Mermerden oyulmuş bir sürü masa dizisi zorlukla seçilebiliyordu. Her masa üzerinde elleri kavuşturulmuş, başı taşa yaslanmış uyuyan şekiller vardı. Fakat yakında duran bir masa bomboştu. Denethor'un bir işaretiyle Faramir ile babasını yan yana yatırdılar ve ikisini de tek bir örtüyle örttüler. Sonra da ölü yatağının yanında yas tutan insanlar gibi boyunları bükük durdular. Sonra Denethor alçak sesle konuştu. ''Biz burada bekleyeceğiz.'' dedi. ''Fakat mumyacılara haber yollamayın. Bize çabuk tutuşan odun yollayın. Etrafımıza ve altımıza yığın. Ve emir verdiğimde bir meşale atın. Böyle yapın ve bir daha benimle konuşmayın. Elveda.'' ''İzninizle beyim.'' dedi Pippin ve dönerek bu ölüm dolu evden dehşet içinde kaçtı. ''Zavallı Faramir.'' diye düşündü. ''Gandalf'ı bulmalıyım. Zavallı Faramir. Gözyaşından çok ilaca ihtiyacı olduğu kesin.'' Ah Gandalf'ı nerede bulacağım? İşlerin sarpa sardığı yerde herhalde. Onun da ölen ya da çıldıran birini ayıracak zamanı olmayacaktır. Kapıda orada nöbet beklemek için kalan hizmetkarlardan birine döndü. Efendiniz kendinde değil dedi. Yavaş olun. Faramir hayattayken buraya odun getirmeyin. Gandalf gelinceye kadar bir şey yapmayın. Minas Tirith'in efendisi kim diye cevap verdi adam. Hükümdar Denethor mu, gri gezgin mi? Ya gri gezgin ya da hiç kimse görünüşe göre, dedi Pippin. Ayaklarının onu taşıyabildiği hızla geriye, yukarı doğru döne döne tırmanan yolu koştu. Şaşkın kapıcıyı geçerek kapıdan çıktı ve hisarın kapısına yaklaşıncaya kadar yoluna devam etti. Kapıdan geçip giderken nöbetçi onu selamladı. O zaman Beregond'un sesini tanıdı. ''Ne yana koşuyorsun efendi Peregrin?'' diye seslendi. ''Mitrandir'i bulmaya'' diye cevap verdi Pippin. ''Hükümdarın işi acildir ve benim seni oyalamam gerekir'' dedi Beregond. ''Ama eğer mümkünse çabuk çabuk anlat, neler oluyor? Hükümdarımız nereye gitti? Nöbeti şimdi devraldım ama onun kapalı kapıya doğru gittiğini duydum. Adamlar önünde Faramir'i taşıyorlarmış.'' ''Evet'' dedi Pippin sessiz caddeye. Beregond gözyaşlarını gizlemek için başını eğdi. ''Ölüyor olduğunu söylemişlerdi'' diye iç geçirdi. ''Öldü demek.'' ''Hayır'' dedi Pippin, ''daha değil ve hala ölümünün engellenebileceğini zannediyorum. Fakat şehrin hükümdarı Beregond şehri ele geçmeden düştü. Aklını kaçırdı, artık tehlikeli biri. Çabuk çabuk Denethor'un garip sözlerini ve işlerini anlattı. Hemen Gandalf'ı bulmam gerek. O halde çatışmaya inmen lazım. Biliyorum, hükümdar bana izin verdi. Fakat Beregond eğer elinden gelirse olacak olan korkunç şeyleri engelle.'' ''Hükümdar siyah ve gümüş giyenlerin kendi emri olmadan görev yerlerinden ayrılmalarına izin vermez.'' ''Eh, o halde Faramir'in yaşamıyla emirler arasında bir seçim yapman gerekecek.'' dedi Pippin. ''Emirlere gelince bence muhatabınız bir deli bir bey değil, gitmem gerek. Eğer gelebilirsem geri döneceğim.'' Koşmaya devam etti aşağıya, aşağıya dış şehire doğru. Yangından kaçan adamlar onu geçtiler. Onun üniformasını gören bir kısım adam dönüp ona seslendi ama o hiç kulak asmadı. Sonunda gerisinde surlar arasında koca alevlerin yükseldiği ikinci kapıdan geçmişti. Yine de ona garip bir biçimde sessiz geldi her şey. Ne çalışmanın gürültüsü, ne haykırışları, ne de silahların şakırtısı duyuluyordu. Sonra aniden korkunç bir çığlık ve büyük bir sarsıntı ve derin, yankılı bir gümbürtü duyuldu. Neredeyse onu dizlerine kadar sarsan bir korku ve dehşet rüzgarına karşı koymak için kendini zorlayarak cümle kapısının arkasındaki geniş bir yere açılan köşeyi döndü Pippin. Orada olduğu yere çakılı kaldı. Gandalf'ı bulmuştu ama geri çekilip bir gölgeye sindi. Gece yarısından beri büyük taarruz devam ediyordu. Davullar gümbürdüyordu. Kuzeyden ve güneyden düşman bölüğü üzerine düşman bölüğü surlara yüklenip duruyordu. Düzensiz al ışıkla tıpkı hareket eden evler gibi görünen kocaman hayvanlar gelmişti. Yani Harad'ın ateşler arasındaki yollardan koskoca kuleler ve makineler çeken Nuakları, yine de komutanları bu hayvanların yaptıklarında telef olabileceklerine pek aldırış etmiyordu. Onların bütün amacı savunmanın gücünü sınamak ve Gondor'un adamlarını birçok yerde meşgul etmekti. En çok cümle kapısına yüklenilecekti. Kapı çelik ve demirden yapılmış, inatçı taş kuleler ve burçlarla korunuyor olabilirdi. Ama bütün o yüksek ve aşılmaz surun en zayıf noktası kilidiydi. Davullar daha da yüksek sesle vurdu. Alevler yükseldi. Kocaman makinalar alanlardan ilerledi. Tam ortada kocaman bir şah merdan vardı. Muazzam zincirlerin ucunda sallanan, uzunluğu yüzlerce ayağa varan, ormandan kesilmiş bir ağaç. Uzun zamandır Mordor'un demir hanelerinde dökülüp duruyordu bu şah merdan ve kara çelikten dökülmüş olan iğrenç kafasına kudurmuş bir kurt biçimi verilmişti. Üzerinde de yıkım büyüleri vardı. Grond koymuşlardı ismini, eskinin yeraltı tokmağının bir hatırası olarak. Kocaman hayvanlar çekiyorlardı Şahmerdan'ı. Etrafını orklar sarmıştı. Geriden de Şahmerdan'ı kullanacak olan dağ devleri yürüyordu. Fakat cümle kapısı civarında mukavemet hala kuvvetliydi. Burada Dol Amroth silahşörleriyle garnizonun en çetin adamları saldırmak için hazır bekliyorlardı. Her yandan ok yağıyordu, kuşatma kuleleri birer meşale misali aniden çatırdayarak alev alıveriyordu. Cümle kapısının her iki yanında surların önünde yer döküntüler ve cesetlerle dolup taşmıştı. Yine de sanki zıvanadan çıkmış gibi daha da çok sayıda düşman geliyordu. Grond yoluna devam etti. Grond'un iskeleti ateşe almıyordu ama arada bir şah merdanı çekmekte olan kocaman hayvanlardan biri delirip şah merdanı koruyan sayısız ork arasında tepinip onları yere serse bile bunların cesetleri yoldan çekiliyor ve diğerleri onların yerine geçiveriyordu. Grond yoluna devam etti. Davullar deliler gibi gümbürdüyordu. Cesetlerin oluşturduğu tepeciklerin üzerinden korkunç bir suret belirdi. Bir atlı uzun boylu kukuletalız kara bir pelerine bürünmüş. Yavaş yavaş ölenlerin üzerine basarak okları umursamadan ileri doğru sürdü atını. Durdu ve uzun soluk kılıcını kaldırdı. Ve o tam bunu yaparken herkesin içine hem şehri savunanların hem de düşmanın içine büyük bir korku düştü. Adamların kolları iki yanlarına düştü. Artık yayların telleri şakımıyordu. Bir an için her şey durdu. Davullar gümbürdeyerek takırdadı. Grond büyük bir hamleyle kocaman eller tarafından ileriye savruldu. Kapıya ulaştı, sallandı. Bulutlar içinde gezen gök gürültüsü gibi derinden bir bum sesi bütün şehirde gümbürdedi. Fakat demirden kapılar ve çelikten destekler bu darbeye dayandı. Kara kumandan üzengisi üzerinde doğrularak unutulup gitmiş bir dilde, hem yüreği hem de taşı parçalayacak güç ve dehşet kelimeleri söyleyerek korkunç bir sesle bağırdı. Üç kere bağırdı, üç kere bumladı koca Şehmerdan ve aniden son darbede Gondor'un cümle kapısı kırıldı. Sanki çok tesirli bir büyüye kapılmış gibi infilak ederek parçalandı. Gözleri kör eden bir şimşek çaktı ve kapılar yarılmış parçacıklar halinde yere yıkıldı. Nazgûl efendisi atını içeri sürdü. Gerideki alevlerin önünde muazzam bir ümitsizlik tehdidi halinde büyüyen kocaman kara bir suret olarak yükseldi. Sürdü atını içeri Nazgûl efendisi daha önce hiçbir düşmanın geçememiş olduğu kemer altından. Yüzünü gören herkes kaçtı. Biri hariç herkes orada cümle kapısının önündeki alanda sessiz ve hareketsiz bekleyen Gandalf gölge yerlerinin üzerinde oturuyordu. Dünyanın bütün hür atları içinde bu dehşete kıpırdamadan Rath Dinen'deki oyulmuş bir heykel gibi sabit bir şekilde katlanabilecek tek at olan gölge yelenin üzerinde. ''Buraya giremezsin'' dedi Gandalf. Koca gölge durdu. ''Sen kendin için hazırlanmış olan cehenneme geri dön. Geri dön. Seni ve efendini bekleyen hiçliğe düş. Git.'' Kara süvari kukuletasını geriye itti. O da ne? Başında krallara ait bir taç vardı. Yine de taç görünen hiçbir baş üzerine oturtulmamıştı. Tacın ve örtülü geniş kara omuzların arasından al al alevler parlıyordu. Görünmeyen ağzından ölümcül bir kahkaha duyuldu. ''Yaşlı ahmak'' dedi, ''yaşlı ahmak, bu benim saatim. Gördüğünde ölümü tanımaz mısın sen? Geber, lanetlerin boşuna artık.'' Bunu der demez kılıcını yukarılara kaldırdı, kılıçtan aşağıya alevler indi. Gandalf kıpırdamadı ve tam o anda şehrin avlularından birinde bir horoz öttü. Tiz sesiyle net bir biçimde öttü. Ne büyücülüğe ne de savaşa kulak asıyor, sadece ölümün gölgelerinin çok yukarısında, gökyüzünde şafakla gelen sabahı karşılıyordu. Ve ona karşılık verircesine uzaktan başka bir ses duyuldu. Borular, borular, borular. Karanlıkta Minduli'nin yanlarında donuk donuk yankılandılar. Kuzey'in koca buruları deliler gibi üfleniyordu. Rohan gelmişti sonunda. Bölüm 5. Rohirrim'in gelişi. Hava karanlıktı ve Merry battaniyeye sarılmış bir halde yerde yatarken hiçbir şey görmüyordu. Yine de gece havasız ve rüzgarsız olsa bile etrafındaki bütün ağaçlar yavaş yavaş ah etmekteydi. Başını kaldırdı, sonra yine o sesi duydu. Ormanlarla kaplı tepelerdeki ve dağ basamaklarındaki davulların belli belirsiz gelen sesiydi sanki. Titreşim aniden kesiliyor ve sonra belki de başka bir noktada yeniden başlıyordu. Bazen de daha yakın, bazen daha uzak. Nöbetçilerin bunu duyup duymadıklarını merak etti. Merry onları göremiyordu ama etrafında Rohirrim bölüklerinin olduğunu biliyordu. Karanlıkta atların kokusunu alabiliyor, nöbet değişimlerini ve çam iğneleriyle kaplı yerdeki yumuşak ayak seslerini duyabiliyordu. Ordu Büyük Doğu Anorian yolunun yanında uzanan Druadan ormanının uzun sırtlarından ayrı ve yüksek bir tepe olarak yükselen Aylenak, işaret kulesi etrafında kümelenmiş çam ormanları içine geçici bir ordugah kurmuştu. Çok yorgun olmasına rağmen Merry uyuyamıyordu. Dört gündür kesintisiz at binmişti. Durmadan koyulaşan karanlık da yavaş yavaş içini karartıyordu. Geride kalmak için kendisine gayet iyi bir gerekçe verildiği ve hatta beynin emri olduğu halde gelmek için neden bu kadar can atmış olduğunu merak etmeye başlamıştı. Aynı zamanda yaşlı kralın emrine karşı gelindiğini bilip bilmediğini ve kızgın olup olmadığını merak etti. Belki de öyle olmamıştı. Saklı miğfer ile birlikte at sürdükleri atçanlara kumanda eden elf miğferinin arasında bir anlaşma var gibiydi. Hem o hem de bütün adamları Merry'i görmezlikten, konuştuğunda da duymazlıktan geliyorlardı. Sanki saklı miğferin taşıdığı torbalardan biriydi o. Saklı miğfer de içini rahatlatmıyordu, kimseyle konuşmuyordu hiç. Merry kendini küçücük, istenmeyen, yalnız biri gibi hissediyordu. Endişe zamanıydı ve ordu tehlike içindeydi. Minas Tirith'in kasaba topraklarını kuşatan dış surlarına bir günlük yolculuktan biraz az kalmıştı. Öncüler yollanmıştı, kimi geri dönmedi, diğerleri yolun onlara karşı tutulmuş olduğu haberiyle geri geldi. Bir düşman ordusu Amondi'nin 3 mil batısında yolun üzerinde konaklamıştı ve insanlardan oluşan bir kuvvet yol boyunca ilerliyordu. Uzaklıkları da 3 fersahtan fazla değildi. Orklar yol kenarındaki tepelerde ve ormanlarda dolanıp duruyorlardı. Kral ile Eomer gece nöbeti sırasında bir toplantı yaptılar. Merry konuşacak birini arıyordu, Pippin'i düşündü. Ama bu huzursuzluğunu arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Zavallı Pippin, taştan koca şehir içine hapsolmuştu. Yalnız ve korku içinde. Merry, Eomer gibi uzun boylu bir süvari olmuş olmayı diledi. Boru falan üfleyebilmeyi ve Pippin'i kurtarmak için 4 nala at sürebilmiş olmayı geçirdi içinden. Artık daha yakından gelen, tekrar çalmaya başlayan davulları dinleyerek doğrulup oturdu. Derken fısıldaşan sesler duydu ve ağaçlar arasından yarı örtülmüş, yarı aydınlık lambaların geçtiğini gördü. Yakındaki adamlar karanlık içinde ne yapacaklarını bilemeden kıpırdanmaya başladılar. O sırada tepesinde beliren uzun boylu bir şekil ağaç köklerine küfretti. Merry komutan Elf Miğferi'nin sesini tanıdı. ''Ben ağaç kökü değilim beyim'' dedi Merry. ''Torba da değilim. İncinmiş bir hobbitim sadece. Bir şey yapmak istiyorsanız en azından bana nelerin dönmekte olduğunu anlatabilirsiniz.'' ''Bu şeytani karanlıkta ne olabilirse o'' diye cevap verdi Elf Miğferi. ''Fakat beyim herkesin tetikte olmasını buyurdu. Ani bir hareket için bir buyruk gelebilir.'' ''O halde düşman geliyor mu?'' diye sordu Merry endişeyle. ''Bunlar onların davulları mı? Bunları kendi kendime hayal ediyorum diye düşünmeye başlamıştım kimse kulak asmadığı için.'' ''Yo yo'' dedi Elf Miğferi. ''Düşman yolda, tepelerde değil. Sen Vosları duyuyorsun, ormanların vahşi insanlarını. Onlar böyle konuşurlar uzaktan uzağa kendi aralarında. Hala Druadan ormanında dolaştıkları söylenir. Az sayıdadırlar ve gizlenerek yaşarlar. Hayvanlar gibi yabani ve ürkek geçmiş bir zamanın kalıntılarıdırlar. Ne Gondor'la ne de yurtla savaşa gitmezler. Fakat şimdi karanlığın ve orkların gelişiyle tedirgin olmuşlar. Karanlık yılların geri gelmesinden korkuyorlar. Görünüşe göre bu hiç uzak bir olasılık değil. Bizi avlamadıklarına şükredelim. Çünkü zehirli oklar kullandıkları söylenir ve eşi benzeri bulunmayan birer tahta ustasıdırlar. Theoden'e hizmet etmeyi önermişler. Şimdi şu anda başlarından biri krala götürüldü. Öteden gidiyor ışıkları. Bu kadarını duydum, daha fazlasını değil. Şimdi beyimin buyruklarını yerine getirmem gerek. Kendini toparla efendi torba. Gölgeler içinde kayboldu Elf Miğferi. Merry vahşi insanlar ve zehirli oklar muhabbetini sevmedi ama bundan ayrı olarak üzerinde korkunun büyük bir yükü vardı. Beklemek dayanılmaz bir şeydi. Nelerin olacağını bilmeyi çok istiyordu. Ayağa kalktı, kısa bir süre sonra ağaçlar arasında kaybolmadan önce son lambanın peşinden gitmeye başladı. Derken büyük bir ağacın altına kral için kurulmuş küçük bir çadırın bulunduğu açık bir alana geldi. Üzeri örtülü kocaman bir lamba bir dala asılmıştı ve altına soluk bir halka halinde ışık saçıyordu. Orada oturuyordu Theoden ile Eomer. Önlerinde garip tıknaz görünüşlü bir adam yere oturmuştu. Tıpkı yaşlı bir taş gibi yamru yumruydu ve seyrek sakalı toprak çenesinden kurumuş yosunlar gibi sarkıyordu. Kısa bacaklı, kalın kollu, tıknaz biriydi ve üzerinde sadece beline dolanmış otlar vardı. Merry'e sanki onu daha önce bir yerlerde görmüş gibi geldi. Ve aniden Danharov'daki konjoloslar geldi aklına. İşte o kadim suretlerden biri canlanmıştı. Belki de çok öncelerin unutulmuş ustaları tarafından kullanılmış, modellerin sonsuz yıllar arasından gelen gerçek soydaşlarından bir yaratıktı. Merry yaklaşırken sessizlik vardı. Sonra vahşi insan konuşmaya başladı. Bir soruya cevap veriyordu herhalde. Sesi derin ve gırtlaktan bir sesti. Yine de Merry'yi hayretler içinde bırakarak ortak lisanla konuştu. Gerçi duraksaya duraksaya konuşuyordu ve konuşmasına bazı kaba sözcükler karışmıştı. ''Hayır, at adamların babası'' dedi. ''Biz dövüşmezik, avlarık sırf. Ormanda gorgun öldürürük, ork halkından nefret ederik. Siz de gorgundan nefret edersiniz. Elden geldikçe yardım yaparık. Vahşi insanların uzun kulakları, uzun gözleri var. Bütün patikaları bilir. Vahşi insanlar taş evlerden önce burada yaşardı. Uzun boylu insanlar sudan çıkmadan önce.'' ''Ama bize cenkte yardım gerek'' dedi Eomer. ''Siz ve halkınız bize nasıl yardım edeceksiniz?'' ''Haber getiririk'' dedi vahşi insan. ''Tepelerden bakarık. Büyük dağa tırmanır aşağı bakarık. Taş şehir kapalı. Orada dışarıda ateşler yanıyor. İçeride de. Oraya gitmek istiyor musunuz? O zaman çabuk olun. Ama gorgun ve adamlar ta uzakta. Kısa boğum boğum kolunu doğuya doğru salladı. At yolu üzerinde oturur. Çok adam, at adamlardan çok.'' ''Bunu nereden biliyorsun?'' dedi Eomer. Yaşlı adamın ablak yüzü ve kara gözleri bir şey belli etmedi ama sesi memnuniyetsizlikle huysuzlaşmıştı. ''Vahşi insanlar vahşi, hür ama çocuk değil.'' diye cevap verdi. ''Ben Büyük Başkan Ganburigan, çok şey sayarım. Gökteki yıldızlar, ağaçlardaki yapraklar, karanlıkta insanlar. 20 kere 20'yi 15 kere sayacak adamınız var. Onların daha çok var. Büyük dövüş kim kazanacak? Sonra çok daha fazlası da taş evlerin surları etrafında yürüyor.'' ''Heyhat, çok akıllıca konuşuyor.'' dedi Theoden. ''Sonra bizim izcilerimiz de yol üzerinde endekler kazıp kazıklar koyduklarını söyledi. Onları ani bir saldırıyla süpürüp atamayız.'' ''Ama yine de çok acele etmemiz gerekiyor.'' dedi Eomer. ''Mundburg yanıyor.'' ''Bırak Ganburi, Gan sözünü bitirsin.'' dedi vahşi insan. ''Birden fazla yol biliyor. Sizi hiç çukur olmayan yollardan götürecek. Hiç gorgun yürümez orada. Sırf vahşi insanlar ve hayvanlar. Yolların çoğu taş ev halkı daha güçlüyken yapılmış. Avcıların hayvan eti kestikleri gibi keserlerdi dağları. Vahşi insanlar onların taş yediklerini düşünür.'' Koca yük arabalarıyla Druadan'dan Rimmon'a giderlerdi. Artık gitmiyorlar. Unutuldu yol ama vahşi insanlar unutmadı. Tepenin üzerinden ve gerisinden gider hala. Otların ve ağaçların altından, orada Rimmon gerisinde ve aşağıya dinen, sonra yeniden at adamların yoluna döner. Vahşi insanlar size o yolu gösterecek. Sonra siz Gorgun'u öldürüp parlak demirle kötü karanlığı süreceksiniz. Ve vahşi insanlar yine vahşi ormanlarda uyuyacak. Eomer ile kral kendi dillerinde konuştular. Sonunda Theoden vahşi insana döndü. ''Önerinizi kabul edeceğiz.'' dedi. ''Çünkü bir ordu düşmanı geride bıraksak da ne fark eder? Eğer taş şehir düşecek olursa bizim de dönüşümüz olmaz. Eğer şehir kurtulursa o zaman ork ordularının kendiliğinden yolu kesilmiş olacak. Eğer sadık biriysen Ganburigan, o zaman sana zengin armağanlar veririz ve sonsuza kadar yurdun dostluğunu kazanırsın.'' ''Ölü adamlar yaşayanların dostu olamaz ve onlara armağan veremez.'' dedi vahşi insan. ''Ama eğer karanlıktan sonra yaşarsan vahşi insanları ormanlarda rahat bırak ve bir daha onları hayvan gibi avlama. Ganburigan seni tuzağa çekmeyecek. O kendi de at adamların babasıyla birlikte gidecek. Eğer sizi yanlış yere götürürse onu öldürün.'' ''Öyle olsun.'' dedi Theoden. ''Düşmanı aşıp yola dönmemiz ne kadar zaman alır?'' diye sordu Eomer. ''Yayan gitmemiz gerekecek eğer bize siz öncülük edecekseniz. Sonra yolun dar olduğundan da kuşkum yok.'' ''Vahşi insanlar hızlı gider yayan.'' dedi Gan. ''Yol oradaki taş araba vadisinde 4 atın gideceği kadar geniş. Vahşi insanlar buradan dine şafaktan akşama kadar yürür.'' ''O halde öncülere en az 7 saat vermeliyiz.'' dedi Eomer. ''Fakat herkes için bir 10 saati hesaba katmak gerekir.'' Gözden kaçan şeyler bizi oyalayabilir. Ordumuzun hepsi yola dizilirse tepelerden çıktığımızda onları yeniden düzene sokmak çok vakit alabilir. Şimdi saat kaç? Kim bilir dedi Theoden. Her yer gece şimdi. Her yan karanlık ama her yer gece değil daha dedi Gan. Güneş çıktığında onu hissederiz. Gizli olduğunda bile. Daha şimdiden doğu dağlarından tırmanıyor. Gök tarlalarında günün açılış vakti. O zaman en kısa zamanda yola çıkmalıyız dedi Eomer. Öyle olsa bile Gondor'un yardımına bugün yetişmeyi ümit edemeyiz. Merry daha fazla dinlemeyi gereksiz bulup harekat için hazırlanmaya gitti. Bu çatışmadan önceki son safhaydı. Ona çatışmadan pek fazla insan kurtulabilecek gibi gelmiyordu. Fakat Pippin'i ve Minas Tirith'teki alevleri düşününce kendi korkusunu bastırdı.